Ayrım 35. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 414. 14. Yeni mahalleler, eski tanıdıklar. Bu aynı şey mi? Fevziye'nin evlendiği günlerden bu yana Sadullah Bey haftada bir mevlütü Doç taksisiyle İstanbul'un ikisinin de ilgisini çeken ve gelişmekte olan yeni uzak semtlerinden birine götürüyordu. Burada Mevlüt sırığını ve güğümlerini bagajdan alıp hayatında hiç satıcılık yapmadığı sokaklarda boza satarken Sadullah Bey mahallede biraz gezinir, bir kahve sigara içerek vakit öldürür, Mevlüt'ü beklerdi. Bazen de Mevlüt'ü tarla başındaki evden ya da Mecidiyeköy'deki dernek binasından alır, Kadırga'daki evde oğlu ve geliniyle hep birlikte akşam Fevziye'nin pişirdiği yemeği yerlerdi. Mevlüt de artık arada bir kadeh rakı içiyordu. Haberlerin bitmesine doğru Kadırga, Sultanahmet, Kumkapı, Aksaray civarında eski İstanbul'da Mevlüt boza satışına çıkardı. Sadullah Bey sadece sur dışına değil, birkaç kere de Edirne Kapı, Balat, Fatih, Karagümrük gibi eski İstanbul semtlerine götürmüştü onu ve Mevlüt bu gecelerin üçünde çarşambadaki dergaha gitmiş, bedava boza bırakmış, Efendi Hazretleri ile yakınlaşamayacağını anlayınca aceleyle çıkıp Sadullah Bey'i kahvede bulmuş ama Efendi Hazretleri ve dergahtan hiç söz etmemişti ona. Sadullah Bey haftada en az üç kere meze sofrası kurduran bir rakıcıydı. Eski ve kutsal şeylere, dine düşmanlığı hiç yoktu. Ama Mevlüt bir tekkeye gidip düzenli olarak bir dergah şeyhini gördüğünü söylerse dinci diye ondan çekinebilir, daha kötüsü korkabilirdi. Ayrıca hızla ilerleyen dostluklarına, yavaş yavaş her şeyi konuşuyor olmalarına rağmen Mevlüt'ün şahsi alemini açmak, manevi dertlerini konuşmak için bir başka kişiye ihtiyaç duyduğunu görmesi tıpkı Ferhat gibi Sadullah Bey'in de kalbini kırabilirdi. Sadullah Bey ile dostluklarının gençliğinde Ferhat'la dostluklarına benzediğini görüyordu Mevlüt. Gün boyunca dernekle tanık olduğu şeyleri, haberleri, televizyonda gördüklerini onunla konuşmaktan hoşlanıyordu. Ona yemeğe gittiği akşamlarda daha sonra Doç'la Mevlüt'ü uzak mahallelere götürmesinde Sadullah Bey'in arkadaşlık, merak ve yardımdan başka hiçbir amacı olmadığını da farkındaydı. Mevlüt İstanbul'a ilk geldiğinde şehir dışı denen sur dışındaki bütün bu mahalleler şimdi 33 yıl sonra artık birbirine benziyordu. Birbirine çok yakın yapılmış kocaman pencereli 8-10 katlı kötü yüksek apartmanlar, eğri büğrü sokaklar, inşaat yerleri, şehirdekinden de büyük kocaman reklam levhaları, televizyon seyreden erkeklerle dolu kahvehaneler, şehrin her köşesini birbirine benzeten ve köpeklerin erişemediği tren vagonu misali demirden çöp arabaları, demir parmaklıklı üst geçitler, ağaçsız meydanlar ve mezarlıklar ve her mahallede aynı olan ve kimsenin boza almadığı ana caddeler. Her mahallede meydana bakan bir Atatürk heykeli, bir cami, ana caddede her zaman bir Akbank, iş bankası, bir iki hazır elbiseci, bir arçelik bayi, bir kuru yemişçi, bir migros, bir mobilyacı, bir pastane, bir eczane, bir gazeteci, bir lokanta ve bir de içinde kuyumcular, camcı, kırtasiyeci, çorapçı, sütyenci, döviz bayi, fotokopici olan bir pasaj olurdu. Mevlüt bu yeni mahallelerin şahsiyetini Sadullah Bey'in gözüyle keşfetmeyi severdi. ''Burası Silme Sivaslı ile Elazığlı dolu.'' derdi Sadullah Bey dönüş yolunda arabada. ''Çevre yolu bu zavallı yeri ezip bitirmiş, bir daha gelmeliyim.'' derdi. ''Arka sokaktaki ulu çınarı ve karşısındaki çayhaneyi gördün mü? Çok güzel.'' derdi. ''Gençler yolumu kesip kimsin diye sordular, bir daha gelmeyelim.'' derdi. ''Eski çiftlik evini kebapçı yapmışlar.'' derdi. ''Burada arabadan insana yer kalmamış.'' derdi. ''Burası dini bir cemaatin eline geçmiş ama hangisi bilmiyorum. Boza aldılar mı?'' derdi. Boza çok almazlardı. Alsalar bile şehrin dışındaki bu yeni mahallelerin insanları hiç duymadıkları ya da yalnızca uzaktan içtikleri bu şeyin satıcısı olmasına şaştıkları, çocuklar merak ettiği bir tadalım dedikleri için çağırırlardı onu. Bir hafta sonra aynı sokaktan geçerken bir daha çağırmazlardı. Ama şehir o kadar hızla büyüyor, o kadar kararlılıkla genişleyip zenginleşiyordu ki bu kadarı bile artık tek kişilik bir aile olan Mevlüt'e yetiyordu. Bir akşam Mevlüt'ün önerisiyle Sadullah Bey arabayı Gazi Mahallesi'ne sürdü. Mevlüt, Ferhat'la Samiha'nın evliliklerinin ilk 10 yanında kaldıkları ve Raiha ile kızlarla 8 yıl önce bir kere ziyaret ettiği eve gitti. Ferhat'ın fosforlu taşlarla çevirdiği arkadaki arsa hala boştu. Ferhat'ın ölümünden sonra şimdi bu yerler Samiha'nın mülkü olmuştu. Etraf sessizdi. Boza diye bağırmadı Mevlüt. Kimse boza almazdı buralarda. Başka bir uzak mahalleye gittikleri bir akşam, çok yüksek bir apartmanın 14 kat, alt katlarından seslendiler. Yukarı çağırdılar. Karı koca ve gözlüklü iki erkek çocuk, Mevlüt mutfakta onlara 4 bardak boza verirken dikkatle incelediler onu. Leblebi ve tarçının bardaklara dökülüşünü seyrettiler. Çocuklar hemen bozayı tattılar. Mevlüt tam çıkıyordu ki evin hanımı buzdolabını açıp plastik bir şişe çıkardı. "Bu aynı şey mi?" diye sordu. Böylece Mevlüt hayatında ilk defa bozanın bir şirket tarafından plastik bir şişeye konup satıldığını gördü. 6 ay önce kendini emekli etmiş yaşlı bir satıcı, batmak üzere olan eski boza imalathanelerinden birinin bir bisküvi fabrikası tarafından satın alındığını ve niyetin bozayı şişeleyip bakkallara dağıtmak olduğunu söylemişti. Ama Mevlüt ihtimal vermemişti buna. "Kimse bakkaldan boza almaz," demişti 30 yıl önce. "Kimse bakkaldan yoğurt almaz," deyip gülen ve kısa sürede işini kaybeden babası gibi. Meraktan kendini tutamadı. "Bir tadabilir miyim?" Bir bardağa iki parmak beyazımsı boza koydu anneleri. Bütün aile yüzüne bakarken Mevlüt şişe bozasını tattı ve yüzünü ekşitti. "Hiç olmamış," dedi sonra gülümseyerek. "Şimdiden ekşimiş, bozulmuş bu, sakın almayın." "Ama bu makinayla el değmeden yapılmış," dedi gözlüklü çocukların büyük olanı. "Sen senin bozanı evde kendi elinle mi yapıyorsun?" Mevlüt cevap vermedi ama kederlenmişti ve konuyu dönüş yolunda Sadullah Bey'e hiç açmadı bile. "Ne oldu üstad?" dedi Sadullah Bey. Üstad adını Mevlüt'e bazen alaycılıkla, Mevlüt fark ederdi, bazen de bozacılıktaki ısrar ve hünerine duyduğu saygıdan Mevlüt fark etmemiş gibi yapardı, söylerdi. "Boş ver, bunlar çiğ insanlar. Zaten yarın da yağmur yağacakmış," diyerek konuyu değiştirirdi Mevlüt. Sadullah Bey meteorolojik konulardan bile tatlı tatlı ve öğretici bir şekilde konuşmayı bilirdi. Mevlüt docun ön koltuğuna otururken gece yüzlerce, binlerce arabanın pencerenin ışığına, karanlık kadifemsi İstanbul gecesinin derinliğine, neon rengi minarelere bakarak onu dinlemeyi, hayaller kurmayı severdi. Bir zamanlar yağmurda çamurda zorlanarak yürüdüğü sokaklardan şimdi akıp gidiyorlardı işte. İnsanın hayatı da zamanın yolunda hızlanarak böyle akıp gidiyordu. Sadullah Bey'in evinde geçirdiği saatlerin haftanın en mutlu saatleri olduğunu biliyordu Mevlüt. Öteki hayatının eksiklik ve kusurlarını Kadırga'daki eve bulaştırmayı istemiyordu. Düğünden sonra Fevziye'nin karnındaki çocuğun büyümesine, Raiha'nın karnındaki bebeklerin büyümesine tanık olduğu gibi hafta hafta tanık oldu. Bebek erkek doğunca çok şaşırdı. Ultrason sayesinde bu önceden bilinmesine rağmen torununun kız olacağından emindi ve acaba adının Raiha konması uygun olur mu diye düşünüyordu. Çocuk doğduktan sonra 2002'nin Mayıs'ı ve yazında İbrahim, ayakkabı ustası dedenin adını vermişlerdi, ile çok oynadı. Altını değiştiren, Mevlüt gururla bakardı torununun küçük çüküne, mamasını hazırlayan Fevziye'ye yardım etti. Bazen Raiha'ya benzettiği kızının mutlu olduğunu daha da çok görmek istiyordu. Yeni bir erkek çocuk doğurmuş kızına bir de rakı masası hazırlatmaları, onun da hiç itiraz etmeden memnuniyetle ve bir kulağı da içerideki bebekte hizmet etmesi huzurunu kaçırıyordu Mevlüt'ün. Ama Raiha da evde böyle çalışır, her şeyi çekip çevirirdi. Sonuç olarak Fevziye Mevlüt'ün evini bırakmış, Sadullah Beylerin evine yerleşmiş, orada aynı şeyi yapıyordu. Ama burası Mevlüt'ün de eviydi. Sadullah Bey bunu hep söylüyordu zaten. Bir gün yalnız kaldıklarında Fevziye yandaki evin arka bahçesindeki erik ağacına dalgın dalgın bakarken "Bunlar iyi insanlar, mutlu musun kızım?" diye sordu Mevlüt. Eski duvar saati tıkırdıyordu. Bu bir soru değil, bir onaylamaymış gibi Fevziye yalnızca gülümsedi. Kadırga'daki eve ondan sonraki gidişinde Mevlüt bir ara yine aynı içten yakınlığı hissetti. Tam Fevziye'ye mutluluk üzerine bir şey daha soracaktı ki bambaşka kelimeler çıktı ağzında. "Ben çok yalnızım, çok," dedi Mevlüt. "Samiha teyzem de yalnız vallahi," dedi Fevziye. Mevlüt kızına Süleyman'ın ziyaretini ve aralarında geçen uzun konuşmayı anlattı. Mektuplar anneye mi teyzeye mi yazıldı konusunu Fevziye ile açıkça hiç konuşmamıştı Mevlüt ama Samiha'nın her iki kıza bu hikayeyi anlatmış olduğundan şüphesi yoktu. Kızları babalarının aslında teyzelerine niyet ettiğini öğrendiklerinde ne düşünmüşlerdi acaba? Fevziye'nin Süleyman'ın yıllar önce babasını nasıl aldattığının ayrıntılarının üzerinde çok durmaması Mevlüt'ü rahatlattı. Fevziye arada yan odaya gidip bebekle meşgul olduğu için Mevlüt'ün anlatması çok vakit aldı. "E sen ne dedin Süleyman'a sonunda?" diye sordu Fevziye. "Ben o mektupları Raiha'ya yazdım," dedi Mevlüt. "Ama sonra düşündüm, bu sözümden dolayı acaba Samiha teyzenin kalbini kırmış mıyımdır?" "Yok baba, doğruyu söylüyorsun diye teyzem asla kızmaz sana, o seni anlıyor." Sen görürsen yine de ona bunu söyle dedi Mevlüt. Babam özür diliyor de. Derim dedi Fevziye. Konunun yalnızca bir özür olmadığını anlatan bir bakışla. Samiha Fevziye'nin kendisine danışmadan birisiyle kaçıp gitmesini affetmişti. Mevlüt onun bebeği görmek için arada bir kadırgaya geldiğini biliyordu. Bu konu bir daha ne o gün ne de Mevlüt'ün üçüncü gün sokaktaki ziyaretinde konuşuldu. Mevlüt Fevziye'nin ara buluculuğa yatkın, yumuşak havasından umutlanmıştı. Israr edip yanlış bir şey yapmak istemiyordu. Dernekteki hayatından da memnundu. Lokali kına geceleri, küçük nişanlar, apartman dairesi düğün için çok küçüktü. Mantı geceleri, Kur'an okuma geceleri, iftar gibi faaliyetlerde kullanmak için gün saat isteyenler artmıştı. Göçük köyünün zenginlerinin öne çıkmasıyla ilçenin bütün köyleri derneğe daha çok gidip gelmeye, aidatlarını ödemeye başlamışlardı. Cennet Pınar'a 8-10 kilometre uzaklıkta adını az işittiği ya da yoksul köylerin nohut, yören, çifte kavaklar, insanları da artık derneğe gidip geliyor, hevesle köylerine ait bir duyuru tahtası yaptırıp Mevlüt'ün onayıyla uygun bir yere asıyorlardı. Mevlüt bu tahtalardaki otobüs şirketi ilanları, sünnet, evlilik düğünü duyuruları ve köy fotoğraflarına çekidüzen veriyor, dernekte kendi kuşağından yoğurtçular, satıcılar, okul arkadaşlarıyla karşılaşmak hoşuna gidiyordu. En zenginleri İmrenler Köyü'nden efsanevi Beton Abdullah'la Nurullah kardeşlerdi. Derneğe az geliyor ama iyi para veriyorlardı. Korkut oğullarını Amerika'da okuttuklarını söylemişti. Beyoğlu'nun büyük lokanta ve büfelerinin tek yoğurt satıcısı olarak kazandıklarının çoğunu arsa almaya ayırdıkları için şimdi çuvalla paraları olduğu söyleniyordu. Yoğurtçuluktan kazandığını arsaya yatıranlardan çifte kavaklı iki aile evlerini kendileri inşa ede ede bu evlere kat çıka çıka inşaatçılığı öğrenmiş, Duttepe'de, Kültepe'de ve diğer tepelerde çevirdikleri arsalara köyden gelen tanıdıklar için inşaatlar yaparak zenginleşmişlerdi. Civar köylerden İstanbul'a gelip bu inşaatlarda işçilikle işe başlayıp duvarcı ustası, kalfa, kapıcı, bekçi olan pek çok kişi vardı. Mevlüt'ün çocukluğundan çıraklığa başladıkları için sınıftan birden yok olanlardan bazıları tamirci, kaportacı, demirci ustası olmuşlardı. Zengin değildiler ama halleri Mevlüt'ten iyiydi. Dertleri çocuklarını iyi okutmaktı. Çocukluk yılları kalabalığının yarısından fazlası Duttepe'den uzak başka mahallelere taşındıkları için derneğe hiç uğramıyor ama futbol maçlarına ve pikniklere arabalı bir tanıdık bulup bazen geliyorlardı. Mevlüt'ün çocukluğunda eskici babasıyla birlikte at arabasıyla sokaklarda gördüğü kendi yaşındaki çocuk Höyük köyündendi. Hala hayli yoksuldu ve Mevlüt hala adını bilmiyordu onun. Geçen 35 yılda bazıları erkenden yıpranarak, irileşerek, genişleyerek, kamburlaşarak, saçları dökülüp yüzleri başka anlamlara bürünerek, armutlaşarak, gözleri küçülerek, burunları kulakları büyüyerek o kadar değişmişlerdi ki Mevlüt onları tanıyamıyordu da onlar alçak gönüllülükle kendilerini tanıtıyorlardı. Mevlüt bu kalabalığın çoğunun kendinden daha zengin olmadığını görüyordu. Ama karıları sağ olduğu için hepsinin kendisinden daha mutlu olduğunu hissediyordu. Yeniden evlenirse Mevlüt onlardan daha mutlu bile olabilirdi. Mevlüt Kadırga'ya sonraki gidişinde kızının yeni haberleri olduğunu hemen yüzünden anladı. Fevziye teyzesini görmüştü. Süleyman'ın Mevlüt'e 3 hafta önce yaptığı ziyaretten Samiha'nın hiç haberi yoktu. Bu yüzden Fevziye ona babasının özür dilediğini söyleyince teyzesi konunun ne olduğunu bile anlayamamıştı. Anlayınca da hem Mevlüt'e hem de Fevziye'ye kızmıştı. Samiha Süleyman'dan hiç yardım istemeyeceği gibi böyle bir konuyu da aklından bir kere bile geçirmemişti. Mevlüt aracılık eden kızının dikkatli, dertli bakışlarını görüyordu. "Yanlış yaptık," dedi kederle. "Evet," dedi kızı. Konu baba kız arasında uzun bir süre açılmadı. Mevlüt bundan sonra ne yapması gerektiğini anlamaya çalışırken artık bir de ev sorunu olduğunu itiraf etti kendine. Tarla başındaki evde yalnız olduğu kadar mahallede de yabancı gibi hissediyordu kendini. 24 yıldır yaşadığı bu sokakların yakında başka bir ülkeye dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu görüyor ve geleceğin tarla başında yeri olmadığını biliyordu. Çarpık çurpuk daracık sokaklardan, yıkılmakta olan 100 yıllık tuğla evlerden oluşan tarla başının tarihi ve kıymetli bir yer olabileceğini Mevlüt ilk 1980'lerde Tarlabaşı Bulvarı açılırken işitmiş, inanmamıştı. O zamanlar bu sözü 6 şeritli bulvarın açılmasına karşı çıkan birkaç solcu mimar ve öğrenci söylerdi yalnızca. Daha sonra ise siyasetçiler, inşaatçılar da söylemeye başladılar. Tarlabaşı çok kıymetli bir mücevherdi, korunmalıydı. Oteller, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri yapılacak, gökdelenler dikilecek gibi pek çok söylenti vardı. Mevlüt aslında hiçbir zaman buraların kendi yeri olduğunu tam hissetmemişti. Ama son yıllarda hem sokaklar çok değişmişti hem de bu duygu artmıştı. Kızlarının evlenmesinden sonra Mevlüt mahallenin kadın dünyasının haberlerinden uzaklaşmıştı. Ermenilerin, Rumların yetiştirdiği eski marangoz, demirci, tamirci ustaları, dükkan sahipleri, şehirde tutunmak için her işi yapan çalışkan aileler, en son Süryaniler uzaklaşmış, yerlerini uyuşturucu satıcıları, metruk evlere yerleşen göçmenler, evsizler, haydutlar, pezevenkler almışlardı. Onlar yukarı mahallelerde Beyoğlu tarafında derdi Mevlüt şehrin bir başka yerinde o sokaklarda hala nasıl yaşayabildiğini soranlara. Bir gece temiz giyimli genç bir çocuk telaşla Mevlüt'ün yolunu kesmiş, amca şeker var mı diye ısrarla sormuştu. Şeker Esrar'ın herkesin bildiği diğer adıydı. Mevlüt polis baskınları sırasında da ta aşağıya kendi sokağına gelen torbacıları park etmiş arabaların jant kapaklarının içlerine paketlerini saklayan satıcıları tıpkı Beyoğlu'na yakın genel evlerde çalışan peruklu ve iri gövdeli travestiler gibi gece karanlığında bile bir bakışta tanırdı. Tarla başında ve Beyoğlu'nda bu tür karanlık ve parası bol işleri koruyan çeteler her zaman olmuştu. Ama şimdi Mardinlilerle Diyarbakırlıların çeteleri pazar payı için sokaklarda silahlarla dövüşüyorlardı. Ferhat'ın da bir çete savaşında kurban gittiğini düşünüyordu Mevlüt. Bütün bu haydutların ve kabadayıların en namlısı Cizreli Cezmi'nin mahalleden fedaileri ve gürültülü ve hayran çocuk kalabalığıyla bir şenlik alayı gibi geçişini Mevlüt bir kere görmüştü. Donlarını gömleklerini evden eve asıp mahalle sokaklarını büyük bir çamaşırhaneye çeviren bu yeni insanlar da Mevlüt'e artık buralara ait olmadığı duygusunu veriyordu. Eskiden bu kadar çok satıcı akrabası yoktu tarla başında. Mevlüt bu yeni satıcıları sevmiyordu. Ev sahibi dediği yarı haydut kişilerin, bunlar 5-6 yılda bir değişmişti, son 2 yılda olduğu gibi birden aradan çekilip evi emlak tacirlerine, spekülatörlere, otel yapmak isteyen girişimcilere, başka çetelere bırakıp gidebileceğini de hissediyordu. Ya da gittikçe artan kiraya artık yetişemeyeceğini anlıyordu. Yıllarca kimsenin dikkat etmediği mahalle, birden şehirdeki huzursuzluğun ve derin bir tahribat arzusunun odaklandığı bir yer olmuştu. İki bina aşağıda bir evin ikinci katına yerleşmiş İranlı bir aile vardı. Bu evi Amerika'ya göç etmeden önce konsolosluktan vize alana kadar İstanbul'da kalacakları geçici bir yer olarak kiralamışlardı. 3 yıl önce deprem gecesi herkes dairesinden korkuyla sokaklara fırlayınca Mevlüt İranlıların küçük dairesinde 20'ye yakın kişinin kaldığını hayretle görmüştü. Tarla başının bir yerden diğerine giderken kalınan geçici bir konak olması fikrine de alışıyordu artık. Bundan sonra nereye gidecekti? Bazen açıkça ve mantıkla, bazen de resimler ve hayaller halinde çok düşünüyordu bunu. Kadırga'ya Sadullah Bey'in mahallesinde bir kira evine girse, Fevziye'ye yakın olur, yalnız hissetmezdi kendini. Ama Samiha böyle bir yerde oturmak ister miydi? Üstelik orada bile kiralar yüksekti. Kendisini davet eden de yoktu ve iş diye baktığı Mecidiyeköy'deki derneğe çok uzaktı. Derneğe yakın olmak için Mecidiyeköy civarında bir yer bulmalıydı. Tabii ki en iyi yer Kültepe'de babasıyla çocukluğunu geçirdiği evdi. Mevlüt Süleyman'ın yardımıyla oradaki kiracıyı çıkarıp kendi evinde yerleşebileceğini ilk böyle düşündü. Birkaç kere kendini ve Samiha'yı Kültepe'deki evde birlikte hayal etti. O günlerde derneğin düzenlediği ve gittiği bir köyler arası futbol maçında yaşadığı bir şey Mevlüt'ü çok mutlu etti ve Samiha'yı yeniden araması için onu cesaretlendirdi. Mevlüt köyde çocukluğunda zevk alamadığı ve yeteneği olmadığı için futbol oynamamıştı. Zaten vurduğu top nadiren istediği yere gidiyor, onu da takıma almıyorlardı. İstanbul'da ise ilk yıllarda vakti ve hevesi ve ikinci bir ayakkabısı olmadığı için sokak aralarında boş arsalarda oynayanlara katılmamış, futbolu televizyonda herkes seyrediyor diye seyretmişti. Köylüleri birleştiriyor diye Korkut'un çok önemsediği dernek turnuvasının son maçlarına da herkes orada diye gitti Mevlüt. Etrafı tellerle çevrili spor sahasının iki yanında tribünler olduğunu kalabalığı görünce fark etti. Tanıdığı herkesin katıldığı bir düğüne sonunda yetişebilmiş gibi coşku duydu ama sessizce bir köşeye oturup seyretti. Gümüşdere ile Çifte Kavaklar oynuyordu. Çifte Kavaklar'ın gençleri maçı ciddiye almış, bazıları pantolonlu olmasına rağmen üstlerine aynı renkte formalar giymişlerdi. Gümüşderililerin çoğu ise ev kıyafetleriyle gelmiş yetişkinlerdi. Mevlüt'ün babasının kuşağından kamburu göbeği çıkmış emekli yoğurtçu bir babayla topa her vuruşunda tribünlerin yarısı gülüşerek alkışlıyordu onu. Şimdi kendini göstermeye çok meraklı olduğu, Oğlunu hem yoğurt sattıkları sokaklardan, hem Dut Tepe'den, hem de düğünlerden, Korkut'un kendisinin, Süleyman'ın ve pek çok başkasının ve torunların düğünleri hatırlıyordu Mevlüt. İstanbul'a kendi gibi yoğurtçuluk yapmaya ve okumaya 35 yıl önce gelmiş oğlun liseyi bitirmişti. Şimdi bakkallara zeytin peynir dağıttığı iki küçük kamyoneti, babalarını alkışlayan iki oğlu, iki kızı ve maçın ortasında yerinden kalkıp kocasına terini silsin diye kağıt mendil veren başörtülü ve saçı sarıya boyalı bir karısı ve daha sonra Mevlüt'ün dışarıda göreceği gibi altısının da sığabildiği son model bir Murat arabaları vardı. Mevlüt şehirde kısa süre içerisinde çim taklidi, plastik halı kaplı ve geceleri aydınlatılan sahaları neden bütün bu boş arsaları, araba park yerlerini, sahipsiz arazileri yutarak her yere hızla yayıldığını anladı. Herkes biraz kendini zorlayarak gülüyordu ama yetişkinlerin mahalle futbolu çok eğlenceliydi. Seyirciler en çok televizyondaki futbol maçlarını taklit ederken mutlu oluyordu. Kalabalık sürekli hakeme at, at diye bağırarak oyuncuları televizyondaki gibi cezalandırmasını ya da penaltı vermesini istiyordu. Gol olunca herkes televizyondaki gibi çığlıklar atarak bağırıyor, öpüşüyor, gol atan oyuncular uzun uzun kucaklaşıyor, seyirciler sürekli slogan atıyor ve arada bir kalabalığın bir kısmı buraya, buraya diye bağırarak sevdikleri bir oyuncuyu tribünlere doğru çağırıyordu. Bir ara maçı iyice seyre dalmıştı ki Mevlüt kendi adını işitti. İnanamadı. Bütün kalabalık derneğin çaycısı ve yöneticisini fark etmiş. Hep bir ağızdan Mevlüt buraya, Mevlüt, Mevlüt diye hem el çırpıyor hem bağırıyordu. Mevlüt ayağa kalktı. Beceriksiz bir iki selam hareketi yaptıktan sonra birden televizyondaki gerçek futbolcular gibi hafifçe eğilerek onları selamladı. Yaşa diye bağırdılar. Mevlüt diye biraz daha devam etti tezahürat. Çok büyük alkış olmuştu. Mevlüt şaşkın yerine oturdu. Az daha gözleri sulanıyordu. 15. Mevlüt'le Samiha. Mektupları sana yazdım. Dernek turnuvasında herkes tarafından sevildiğini görmek Mevlüt'ü mutlu ve iyimser kılmıştı. Fevziye'yi görmeye sonraki gidişinde kızını zorladı, kararlılığını gösterdi ona. Dut Tepe'ye gideyim, teyzenle ben bir konuşayım. Süleyman'ın saçmalığı yüzünden kalbini kırdığım için özür dileyeyim. Ama amcamların evinde olmaz. Evden hiç çıkmıyor mu bu senin Samiha teyzen? Fevziye, Samiha teyzesinin bazı günler öğle vakti Dut Tepe çarşısına indiğini söyledi. Doğru bir şey mi bu yaptığımız dedi Mevlüt. Gideyim konuşayım mı teyzenle, istiyor musun? Git, iyi olur. Rahmetli annene saygısızlık etmiyoruz değil mi? Baba, sen yalnız yapamazsın dedi Fevziye. Mevlüt Dut Tepe'ye gitmeye, öğle namazlarını Hacı Hamit Vural Camii'nde kılmaya başladı. Cumalar dışında camide çok az genç oluyordu. Babasının kuşağından emekli satıcılar, inşaat ustaları, tamirciler kalabalığı camiye namaz vaktinden çok önce geliyor, namazdan sonra ağır ağır aralarında konuşarak hep birlikte caminin altındaki pasajdaki kahveye gidiyorlardı. Bazılarının sakalı, kafasında yeşil takkesi, bastonu vardı. Mevlüt aslında çarşıda Samiha ile karşılaşmak için namaza geldiğini kendinden saklayamadığı için kafasını bu ihtiyarların fısıltılarına, caminin sessizliğine, halıların şimdiden eskimiş olmasına takıyor, namaz kılarken sanki samimi olamıyordu. Bir müminin Allah'ın gücüne ve şefkatine o kadar inanmasına, ona sığınma ihtiyacına rağmen camide namaz kılarken samimi olamaması ne demekti? İnsan kalbinin temizliğine, niyetinin halisaneliğine rağmen Allah'ın huzurundayken kendisi olamıyorsa ne yapmalıydı? Bu soruları Efendi Hazretlerine sormayı kurdu. Hatta onun ne cevap vereceğini bile hayal etti. Allah sizin içinizdekini biliyor diyecekti Efendi Hazretleri herkes onu dinlerken. Siz de onun bunu bildiğini bildiğiniz için içinizle dışınızın bir olmasını arzu ediyorsunuz. Camiden çıktıktan sonra 30 yıl önce Dut Tepe'de ilk kahvelerin, eskici dükkanının, ilk bakkal ile otobüs durağının açıldığı meydanda vakit öldürüyordu. Burasının artık İstanbul'un diğer yerlerinden farkı kalmamıştı. Her yer beton, reklam, banka ve kebapçıydı. 3 kere Dut Tepe'ye gitmesine rağmen Samiha ile karşılaşamamıştı Mevlüt. Bunu Fevziye'ye söyleyemeyeceğini düşünüyordu ki bir gün Vuralların ekmek fırınının önünde Samiha'yı gördü. Durdu ve yön değiştirip caminin altındaki pasaja girdi. Hayır, yanılmıştı. O kadın kendine göre değildi. Mevlüt pasajın dibindeki kahveye girdi. Herkes televizyona bakıyordu. Aynı hızla dışarı attı kendini. Yukarı kata çıkar, arka kapıdan ve cami avlusundan geçerek giderse Samiha'ya görünmeden derneğe varabilirdi. Yoğun bir pişmanlığın hızla ruhuna yayıldığını hissetti. Geri kalan bütün hayatını yalnız mı geçirecekti? Ama geri dönmek istemiyordu. Dönüş yolu için merdivenlerden ikinci kata çıktı. Hacı Hamit Vural Camii'nin avlusuna girince Samiha ile burun buruna geldi. Bir an tıpkı Korkut'un düğününde olduğu gibi iki adım öteden karşılıklı bakıştılar. Elbette o zaman Melut'un gördüğü gözler bu gözlerdi. Mektupları bu kara gözler için yazmış, bu gözler için el kitaplarından, sözlüklerden yararlanmıştı. Bu yüzden Samiha'ya fikren yakınlık duyuyor ama insan olarak yabancı buluyordu onu. Melut abi, buralara geliyorsun da ne yukarı bize uğruyorsun ne de bir haber veriyorsun dedi Samiha cesaretle. Olur gelirim dedi Melut ama başka bir şey var. Sen yarın öğlen saat 12'de konak muhallebicisine bir gelsene. Niye? Şimdi buralarda herkesin önünde konuşsak dedikodu olur. Anlıyor musun? Anlıyorum. Beceriksizce uzaktan selamlaşıp ayrıldılar. Ama ikisinin yüzünde de buluşmayı ayarlayabilmiş olmanın memnuniyeti vardı. Melut istemediği bir şey söylemez, mahcup olacağı hiçbir şeyi yapmazsa muhallebicideki buluşma kolay geçerdi. Konakta karın doyururken gevezelik eden pek çok karı koca görmüştü Melut. Onları da karı koca sanırlardı. Yani merak edilecek bir şey yoktu. Ama Mevlüt bütün gece uyuyamadı. Evet, 36 yaşında olmasına rağmen Samiha hala çok güzeldi. Ama Mevlüt onu tanımadığını hissediyordu. Birkaç misafirlik, bacanaklardaki günlerde aynadan göz göze gelmeleri Mevlüt'ün sırtı hep ona dönük olurdu. Düğünler ve bayram günleri dışında Mevlüt Samiha'yı hayatta çok az görmüştü ve hayatının sonuna kadar başkasıyla Raiha kadar yakınlaşamayacağını biliyordu. Raiha ile 15 yıl burun buruna yaşamışlardı. Gün boyunca birlikte olmadıkları zamanlarda bile birlikteydiler. Böylesine bir yakınlık ancak gençlik ve aşkla mümkündü. O zaman yarınki buluşmaya niye gidiyordu ki? Sabah dikkatle tıraş oldu. En yeni beyaz gömleğini ve en iyi ceketini giydi. 12'ye çeyrek kala muhallebiciden içeri girdi. Konak muhallebicisi Şişli Meydanı'nda otobüs minibüs duraklarının az ötesinde caminin Şişli Belediyesi ve adliyenin sırasında büyük bir muhallebiciydi. Tavuk göğsü, tatlı, kahvaltı, sahanda yumurta gibi şeylerden başka mercimek çorbası, peynirli börek, domatesli pilav ve en önemlisi döner de yapardı. Kültepe, Duttepe ve diğer tepelerin ahalisi otobüs minibüs değiştirirken, Şişli'de işlerini görürken erkekli kadınlı çocuklu oraya uğramayı, duvardaki Atatürk resmine ve aynalara bakarken sohbet etmeyi severdi. Öğle kalabalığı gelmeye başlamadığı için Mevlüt umduğu gibi hem gözlerden hem gürültüden uzak bir köşe buldu. Oturduğu yerden muhallebicideki telaşı, garsonların gidiş gelişlerini, yazıcının hızlı hareketlerini zevkle izliyor, az sonra kapıdan girecek olan Samiha'nın yaklaşmasını seyredeceğini düşünerek heyecanlanıyordu. Birden Samiha'yı karşısında gördü, kıpkırmızı oldu ve biraz sakarlık hissetti. Plastik bir su şişesini devirdi ama azıcık su döküldükten sonra durumu düzeltti. Gülüştüler. Kendilerine birer tane dönerli pilav istediler. Hiçbir zaman böyle karşılıklı ciddiyetle oturmamışlardı. Melut, Samiha'nın kara gözlerine ilk defa yakından ve uzun uzun baktı. Samiha, çantasından bir sigara çıkardı, çakmağıyla yaktı, dumanını Melut'un sağ tarafına doğru üfledi. Melut, onun odasında kendi başına sigara hatta içki içtiğini tahmin edebilirdi ama kalabalık bir lokantada bir erkekle otururken bunu yapmak başka bir şeydi. Melut'un hem biraz başı döndü hem de ilişkiyi zehirleyebilecek bir şey geçiverdi aklından. Raiha asla böyle bir şey yapmazdı. Melut Süleyman'ın ziyaretinden Fevziye'nin aktardığı sözlerden bahsedip yanlış anlama için özür diledi. Süleyman üzerine vazife edindiği bir saçmalıkla yine etrafı karıştırmıştı. Hayır tam öyle değil dedi Süleyman. Süleyman'ın kötü niyeti ve salaklığı konusunda bir şeyler söyledi, konuyu uzattı, Ferhat'ın öldürülmesinden bile söz etti. Melut, Samiha'da artık arkada kalması gereken bir Süleyman nefreti gördüğünü söyledi. Samiha, Melut'un bu düşüncesine iyice sinirlendi. Dönerli pilavını yerken arada bir çatalının kenarına bakıyor, bir sigara daha yakıyordu. Melut, onun bu kadar asabi ve huzursuz olduğunu hiç hayal etmemişti. Birlikte olma planlarını Süleyman'a karşı yapılmış bir şey gibi yaşarlarsa, Samiha'nın daha mutlu olacağını anladı. Raiha ile düğününün sonunda beni gerçekten tanımadın mı yoksa numara mı yaptın diye sordu Samiha. Raiha üzülmesin diye tanımamazlıktan geldim dedi Mevlüt 20 yıl önceki düğünü hatırlayarak. Samiha'nın yalanına inanıp inanmadığını anlayamadı. Bir süre sustular ve kalabalıklaşan muhallebicinin uğultusunu dinleyerek yemeklerini yediler. Daha sonra mektupları bana mı yazdın ablama mı diye sordu Samiha. Mektupları sana yazdım dedi Mevlüt. Bir an Samiha'nın yüzünde bir memnuniyet ifadesi görür gibi oldu. Uzun bir süre konuşmadılar. Samiha hala gergindi. Ama Mevlüt bu ilk buluşma için bu kadarının yeterli olduğunu, her şeyi konuştuklarını hissediyordu. Yaşlanmaktan, yalnızlıktan, hayat arkadaşının öneminden muğlak bir dille söz açtı. Samiha dikkatle dinlerken birden Mevlüt'ün sözünü kesti. Mektupları bana yazdın ama yıllarca herkese Raiha'ya yazdım dedin. Bana yazdığını bilmelerine rağmen hepsi de inanıyormuş gibi yaptılar. Şimdi de bana yazdığını söylemene inanıyormuş gibi yapacaklar. Sana yazdığım doğru, dedi Mevlüt. Seninle Korkut'un düğününde göz göze geldik. 3 yıl gözlerin hakkında sana mektup yazdım. Süleyman aldattı beni. Mektuplara senin değil Raiha'nın adını yazdım. Sonra da Raiha ile mutlu olduk biliyorsun. Şimdi seninle de mutlu olabiliriz. Başkalarının ne dediği umurumda değil ama mektupları bana yazdığını son bir kere daha içtenlikle söylememi isterim, dedi Samiha. Yoksa evlenmem seninle. Mektuplara sana aşkla yazdım, dedi Mevlüt. Ve daha bunu söylerken insanın hem doğruyu söylemesinin hem de samimi olmasının ne zor olduğunu anladı. 16. Ev. Çok dikkatli davranıyorduk. Samiha. Ev eski bir gecekonduydu. Mevlüt'ün burada babasıyla yaşadığı yıllardan bu yana gecekonduya yeni hiçbir şey eklenmemişti. Bunları Mevlüt konaktaki ikinci buluşmamızda uzun uzun anlattı. Benim henüz görmediğim bu evden söz ederken ev kelimesinin babası gibi şefkatle kullanıyordu. Evlenmeye ve Kültepe'deki evde yaşamaya konaktaki bu ikinci buluşmamızda karar verdik. Benim Çukur Cuma'daki evin kiracılarını çıkarmak hem zor olacaktı hem de o kiralara ihtiyacımız vardı. Sanki her şey bir ev meselesi gibi gözüküyordu. Mevlüt bana arada bir tatlı sözler söylüyordu ama bunları sizin bilmeniz gerekmiyor. Biz de çok seviyoruz Raiha'yı. Çok dikkatli davranıyorduk ve her şey yavaş yavaş ilerliyordu. Herhangi bir yere kira vermezsek Çukur Cuma'da Ferhat'tan bana kalan 2 dairemin kirası ile gayet iyi yaşayabilirdik. Mevlüt'ün gelirleri de vardı. Bunları da ikinci buluşmada bu sefer tavuklu pilav yerken konuştuk. Mevlüt rahat doğrudan, ara sıra da ürkekti. Ürkek olmasını küçümsemiyor. Tam tersi, beğeniyordum. Buluşmamızdan önce Fevzi'ye haberdar oldu. Kocası ve Sadullah Bey buluştuğumuzu Aktaşlardan önce öğrendiler. Mevlüt, ben, Fevziye ve kucağındaki İbrahim, Sadullah Bey'in arabasıyla Boğaz gezintisine çıktık. Dönüşte bizi iş peşinde taksi sanıp kaldırımdan işaret yapanlara ve üzerimize atlar gibi gelenlere önde oturan Mevlüt gülüp "Görmüyor musun taksi dolu?" diye mutlulukla bağırdı. Mevlüt Kültepe'deki evde kiracıyı çıkarması için hemen Süleyman'ı aramak istiyordu ama Duttepe'dekilere haberi ilk ben vermek istediğim için onu beklettim. Vediha haberi çok iyi karşıladı. Canım kardeşim, sarılıp öptü beni. Ama hemen sonra herkesin bunu istediğini söyleyerek beni sinirlendirdi. Mevlüt'le herkes istedi diye değil, herkes istemedi diye evlenmek isterdim ben. Mevlüt aslında Aktaşlara gidip Süleyman'a ve Korkut'a haberi kendi vermek istiyordu. Ama onu uyardım. Büyütür de bu ziyareti bir törene dönüştürürlerse Süleyman'la Korkut evlenmek için onların iznini alıyoruz sanabilirler. Bu da beni üzerdi. Ne olacak, dedi Mevlüt bu endişelerimi işittiği zaman. Ne sanırlarsa sansınlar. Biz kendi işimize bakalım. Mevlüt haberi Süleyman'a telefonla verdi ama o zaten Veliha'dan her şeyi işitmişti. Mevlüt'ün evindeki yıllanmış Rizeli kiracı hemen çıkmayı reddetti. Süleyman'ın konuştuğu avukat, tapusuz bir evin kontratsız kiracısının mahkemeyle çıkartılmasının yıllar alabileceğini hatırlattı. Vuralların büyük oğlunun yolladığı ve sertliği, acımasızlığı ile ünlü bir kabadayı Rizeli kiracı ile görüştü ve ondan 3 ay sonra evden çıkacağına ilişkin bir noter kağıdı almayı başardı. Mevlüt evlenme 3 ay ertelenince hem sabırsızlandı hem de rahatladı. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Mevlüt işin sonunda utanç verici bir şey olacağını hissediyor. Bazen Samiha ile evleneceğini duyan herkesin "Vah zavallı Raiha" dediğini ve kendisini ayıpladıklarını hayal ediyordu. Tabii dedikoducular yalnız ayıplamakla kalmayacak. Raiha'nın ölmesiyle birlikte artık unutulmaya yüz tutan, adam aslında küçük kız kardeşe yazmış sonra büyük ile evlenmiş hikayesini allayıp pullayıp yeniden piyasaya süreceklerdi. Samiha'nın evlilik konusunu hemen açmasından, mantıklı, kararlı havasından, Mevlüt evlenmeden önce onunla kahvelere, sinemalara, hatta öğle yemeğine uygun lokantalara gidemeyeceklerini hemen anlamıştı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğrayınca kafasının bir yanıyla böyle hayaller kurduğunu fark etti. Öte yandan evlilik pazarlıkları, dedikodudan kaçınarak görüşme gayretleri, yapılacak kibarlığın, harcanacak paranın, miktarının ve söylenecek uygun yalanın ne olduğunu tam bilmemek Mevlüt'ü o kadar yoruyordu ki görücü usulüyle evlenmenin ne kadar rahat olduğunu düşünmeye başlamıştı. Samiha ile yalnızca 2 haftada bir Sadullah Bey'e öğleden sonra geldiği zaman görüşüyorlardı. Fazla bir şey konuşmazlardı. Fevziye'nin babası ile teyzesini yakınlaştırmak için bütün çabalarına rağmen Mevlüt evlenmeden önce Samiha ile arkadaş olamayacağını görüyordu. 2002 Eylül'ünde Kültepe'deki evin kiracısı çıkınca Mevlüt Samiha ile arkadaşlığı ilerletmesine ortam hazırlayacak bir iş bulduğu için sevindi. Samiha dar yollardan kıvrıla kıvrıla yukarı yürüyerek Duttepe'den Kültepe'ye geldi ve Mevlüt'ün çocukluk evini birlikte ziyaret ettiler. Mevlüt'ün çocukluk evi konak muhallebicisindeki buluşmalarında Samiha'ya hevesle uzun uzun anlattığı tek odalık gecekondu neredeyse bir viraneydi. Zemin 33 yıl önce olduğu gibi topraktı. Tek odaya bitişik, ortasında bir çukur olan bir hela vardı. Helanın küçük penceresinden gece çevre yolundan geçen kamyonların uğultusu gelirdi. Aynı odun sobasının yanına bir de elektrikli soba konmuştu. Mevlüt kaçak elektrik hattını keşfedemedi ama Kültepe gibi bir mahallede kaçak hat olmadan kimsenin elektrik sobası almayacağını tecrübeyle biliyordu. Geceleri cinden korkarak oturup ders çalıştığı bir ayağı kısa sallanan masada yerindeydi. Somyalı yatakta. Mevlüt 33 yıl önce çorba kaynattığı tencereleri, kahve pişirdikleri cezveyi bile gördü. Tıpkı babası ve kendisi gibi kiracılar da yıllar boyunca eve yeni hiçbir şey almamışlardı. Oysa çevre baştan başa değişmişti. Yarı kel çamurlu tepe 3-4 katlı beton evlerle kapanmıştı. 1969 yılında bazıları yeni açılan toprak yolların hepsi şimdi asfalttı. Çevredeki bazı gecekondular 3-4 katlı avukatlık, mimarlık ve muhasebe bürolarına dönüşmüştü. Bütün damların üzerlerine yerleştirilmiş çanak antenler ve reklamlar, Mevlüt'ün ortaokul yıllarında evde ders çalışırken başını kaldırınca pencereden gördüğü manzarayı tamamen değiştirmişti. Ama Hacı Ahmet'in camisinin minareleri ve kavak ağaçları hep aynıydı. Mevlüt birikmiş son parasıyla gecekondunun, kendi de bu kelimeyi kullanıyordu artık, zeminini kaplattı, damını onarttı, helasını yeniledi ve duvarlarını boyattı. Bir iki kere de Süleyman'ın inşaat şirketinin kamyonu geldi ama Mevlüt bu destekten Samiha'ya hiç söz etmedi. Herkesle iyi geçinmek için çırpınıyor, evliliğine kimse burun kıvırmasın istiyordu. İzmir'deki kızının yaz boyunca sessiz kalmasından, bir kere bile İstanbul'a gelmemesinden pireleniyordu Mevlüt. Konuyu kafasından uzaklaştıramıyordu. Ama düğün ayrıntıları konuşulurken Fevziye gerçeği artık babasından saklayamadı. Fatma, annesinin ölümünden sonra babasının teyzesiyle evlenmesine karşıydı. Düğüne İstanbul'a gelmeyecekti. Babasıyla ve Samiha teyzesiyle telefonla görüşmeyi bile reddediyordu. Yazın sıcak günlerinde Boyneğri Abdurrahman Efendi İstanbul'a gelmiş, Mevlüt Duttepe'ye gidip depremde eğrilmiş 3. katta Samiha'yı ondan resmen istemiş, Raiha'yı 20 yıl önce köy evinde isterken yaptığı gibi elinde öpmüştü. Acaba Boyneğri Abdurrahman Efendi ile Samiha baba kız İzmir'e gidip Fatma'yı düğüne gelmeye ikna edebilirler miydi? Bu ziyarete bile kapı açmadığı için Mevlüt Fatma'ya küsmek, onu unutmak istedi. Aileye sırtını dönmüştü Fatma. Ama Mevlüt kızına küsemedi çünkü aklının bir yanıyla Fatma'ya hak veriyordu. Aynı suçluluk duygusunu Samiha'nın da hissettiğini görüyordu. Fatma üniversiteye gitsin diye çok çırpınan, annesinin ölümünden sonra onunla özel olarak ilgilenen Samiha, yeğeninin tutumunu kabullenmekte Mevlüt kadar zorlandı. Ama Mevlüt, düğünü gözlerden uzak yapalım derken Samiha tam tersini önerdi. "Düğünü Duttepe'ye yakın yapalım, herkes gelsin görsün, dedikodusunu da yapsın," dedi Samiha. "Konu da böyle daha çabuk biter." Mevlüt Samiha'nın bu kararına ve 36 yaşında beyaz gelinlik giyip gelin olduğunu cesaretle vurgulamasına hayran oldu. Duttepe'ye yakın ve masrafsız olduğu için düğün yeri olarak derneği seçtiler. Dernek dairesi çok büyük olmadığı için düğüne gelenler limonatalarını ve Mevlüt'ün masa altından servisine ayarladığı rakılarını içiyor, hediyelerini veriyor ve sıcak, kalabalık ve nemli dernekte çok oturmadan gidiyorlardı. Samiha gelinliğini Vediha ile Şişli'deki bir dükkandan kendi parasıyla kiralamıştı. Mevlüt düğün boyunca Samiha'yı aşırı güzel buldu. Böyle bir güzelle bir an göz göze gelen her erkek tabii ki ona 3 yıl aşk mektubu yazardı. Süleyman varlığının Samiha'yı huzursuz ettiğinin farkındaydı artık. Ne o ne de diğer arkadaşlar düğünde varlıklarını fazla hissettirdiler. Süleyman düğünden çıkarken sarhoştu, Mevlüt'ü bir kenara çekti. "Unutma oğlum, her iki evliliğini de ben ayarladım," dedi. "Ama iyi mi ettim çıkaramıyorum." "Çok iyi ettin," dedi Mevlüt. Gelinle damat, Fevziye ile kocası ve Boyneğri Abdurrahman Efendi düğünden sonra Sadullah Bey'in docuyla Büyükdere'ye içkili bir lokantaya gittiler. Mevlüt da gelinliğini giymekten hoşlanan Samiha da hiç içmediler. Eve dönünce yatağa girip bütün ışıkları söndürüp seviştiler. Mevlüt, Samiha ile sevişmenin sorunlu, dertli bir şey olmayacağını ta baştan hissetmişti. İkisi de hayal ettiklerinden daha çok mutlu oldular. Ertesi aylarda karısı içeride uyurken Mevlüt, gecekondu evin penceresinden Dut Tepe'ye, Hacı Hamit'in camisine, apartmanlarla kaplı diğer tepelere dalgın dalgın bakarken aklına gelen Raiha'yı düşünmemek için kendini çok zorladı. Evliliğinin ilk aylarında birkaç kere de yaşadığı bu anı daha önceden yaşamış olduğu duygusuna kapıldı. Bu, yıllar sonra yeniden evlendiği için mi, yoksa çocukluk evine geri döndüğü için mi kapıldığı bir yanılsamaydı, çıkaramadı. 35. ayrımın sonu, sayfa 430.